Jay Sub. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 27 Ağustos 2021 Ağustos'un da sonuna geldik. Yine bir cuma günü saat 13'te 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve konuğumuzu Ayşegül tanıtacak.
İsmini söyleyelim. Profesör Doktor Haluk Çokkuraş bizimle. Çok iş tanıyor aslında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün ana bilim dalı başkanı. Televizyonlardan da çok sık radyolardan görmüyoruz ama gördüğümüz zaman da kulak kesildiğimiz bir isim. Çünkü bu çocuklukta COVID-19 konusu çok önemli. Hocamızın yan dalı da çocuk göğüs hastalıkları. Yani daha uygun bir isim olamaz tabii. Okullar da açılıyor. Ondan dolayı soru çok.
Evet sevgili Haluk, hoş geldin. Bizi kırmadın bu yoğun gündemde, yoğun çalışmaların arasında. Sağ olasın, çok teşekkürler. Ayşegül'ün de belirttiği gibi gerçekten konunun uzmanının uzmanı gibi bir şey oldu. Çünkü Haluk hem çocuk hastalıkları uzmanı, öğretim üyesi, aynı zamanda onun da içinde alerji ve göğüs hastalıkları uzmanı.
Enfeksiyon da var.
Enfeksiyon da var, yani her şey var.
Bilmiyorum ama öyle.
Haluk, sağ olasın. Üstelik de son zamanlarda bildiğim kadarıyla hani böyle herkes bilim kurulu üyesi falan der ama Haluk bu konuyu hiç ön plana çıkarmasa da Sağlık Bakanlığı'nın ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil okulların açılması bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda da danışmanlık demesem bile bu kurumların, bakanlıkların danıştığı, fikrini sorduğu, onları yönlendiren bir kişi. O nedenle bugünkü programımız hele 6 Eylül'de eğer yanılmıyorsam okulların açılması da gündeme geldiği için programın önemli olduğunu, Haluk'un söyleyeceklerinin önemli olduğunu düşünmekteyim. Tekrar teşekkürler Sayın Çokkuraş geldiğiniz için.
Ben çok teşekkür ediyorum Selim'ciğim. Gerçekten sizlerle sohbet etmek son derece keyifli. Kendimi evimde ya da evinizde sohbet eder gibi hissediyorum. Onun için ben çok teşekkür ederim gerçekten. Güzel tanıtımınız için çok teşekkürler.
Ayşegül, şöyle yapalım mı? İstersen başlangıçta birazcık çocuklarda, pediatri alanında COVID'in özelliklerine ait birkaç bilgi alalım Haluk'tan. Daha sonra sanıyorum insanların daha çok merak ettiği, ebeveynlerin hani kulak kabarttıkları konu okullar konusu olacak. Bu konuda önemli bir takım kararlar alınıyor. Okullar açılacak. Hangi koşullarda açılacak? Nelere dikkat edilmesi lazım? Açık tutulması ne kadar önemli? Ne kadar direnilmeli? Bu konuları ele alalım ama önce sözü sana bırakayım. Birazcık pediatri, çocuklar ve COVID konusunu ele alalım. Ayşegül.
Evet. Haluk Hocam bizi duyuyor mu şu anda?
Duyuyorum.
Haluk Hocam, aslında bizim sormak istediğimiz çocuklukta hep şu deniliyor. Çocuklar daha az risk altında deniliyor ama Delta ile birlikte bu da değişiyor gibi geliyor. Bunları sormak istiyoruz. Çocuklukta, yeni doğanda belirtileri nedir? Daha az risk altında deyip rahatlayabilir miyiz? Bence hayır. Bu sorular daha çok.
Evet, çok teşekkürler. Şimdi gerçekten de yani bir kabus içinde yaşıyoruz 1,5 senedir ve bu kabusun, bu pandeminin önemli özelliklerinden bir tanesi de çocukların erişkinlere göre göreceli daha az COVID'den zarar görmeleri. Böyle bir şey gerçekten var. Neyse ki var gerçekten. Çocukların önemli bir kısmı hep bildiğimiz gibi asemptomatik, yani belirtisiz hastalığı geçiriyorlar. Bir kısmı da tıpkı erişkinler gibi hastalığı değişik derecelerde yaşıyorlar. Yani semptom göstererek, hastalık belirtilerini göstererek yaşıyorlar. Ama bu grup tabii erişkinlere göre daha küçük. Daha küçük ama yani pasta o kadar büyük ki, o kadar çok insan hasta oluyor ki ya da o kadar çok çocuk etkileniyor ki işte semptom gösteren, yani klinik olarak hastalık belirtilerini gösteren çocuk aslında hiç az değil. Bir buçuk yıldır da biz bunu hakikaten yaşayarak görüyoruz. Çok tabii tekrar ediyorum, erişkinlere göre daha iyi durumdayız ama bizim yoğun bakımlarımız ya da işte enfeksiyon servislerimiz ciddi anlamda bir yük altında kaldılar. Sonra yazın biraz rahatladık, erişkinlerde olduğu gibi şimdilik birazcık daha iyiyiz ama tekrardan bir iki haftadır kıpırdanma başladı. Dediğiniz çok doğru. Özellikle bu delta varyantı ki beta da öyleydi, o İngiliz varyantı. Çocuklar arasında biraz daha fazla yayılma gösteriyor. Bunun belki de bir nedeni işte erişkinlerin önemli bir kısmının aşılanmış olması. Özellikle o 65 yaş üstü, hani çok eziyet edilen bir grup var ya, onlar zaten aşılandılar vesaire. Daha genç yaşlara, bu arada çocukluk yaşlarına kaymaya başladı gibi. Delta ile ilgili tabii özellikle Amerika'dan ürkütücü veriler geliyor. Yani oranın çocuk hastalıkları servisleri lebalep dolmuş gibi gözüküyor. Çok sayıda çocuk hasta var. Bizde de delta varyantı, hakim varyant oldu ve dolayısıyla bizde de bir artış doğrusu var. Demin sormuştunuz çocuklarda ne gibi belirtilerle seyrediyor diye. Yani dediğim gibi çok önemli bir kısmı hastalık belirtisini göstermiyor ya da basit bir soğuk algınlığı gibi işte 2-3 günlük işte öksürük, burun akıntısı, hafif ateş gibi belirtilerle geçiyor. Ama onun dışında çok ağır zatürre olan çocuklar olduğu gibi böyle bir takım atipik belirtiler gösteren, işte sanki ensefalit gibi, beyin iltihabıymış gibi ya da miyokardit gibi, kalp kası iltihabı gibi ya da mide bağırsak enfeksiyonu, akut batın gibi belirtilerle seyreden çocuklar var. Bir de tabii çocuklara özgü bu işte bir tane MIS-C dediğimiz bütün sistemleri tutan çok ciddi ağır bir tablo söz konusu ki biz Cerrahpaşa'da 100 küsür böyle vaka yatırdık. Türkiye'de de ya baktığımız zaman herhalde tam rakamı, yeni rakamı bilmiyorum doğrusu ama bir ara 2000'lerde falan söyleniyordu. Bu çok ağır bir tablo. Bu nedenle kaybedilen çocuklar oldu. Bizde değil ama başka şehirlerde böyle çocuklar olduğunu biliyoruz. Yani çocuklar bu açıdan çok da öyle risk tanımıyor dememek lazım. Çocuğun kendine özgü riskleri var. Bir de tabii tıpkı erişkinlerde olduğu gibi bir takım kronik sağlık sorunu olan çocuklar var. Yani onları COVID'e karşı riskli kılan bir takım hastalıklar tıpkı erişkinde olduğu gibi çocuklarda da var. Diyabet var, hipertansiyon var, obezite var, kronik akciğer hastalıkları var. Yani bir sürü böyle hastalık var. Bunlar tabii daha da fazla risk altında. Yeni doğan dediniz ama oraya gireyim mi bilmiyorum. İsterseniz yeni doğan dönemi de tabii aslında çocukluk çağında, yani çocukluk çağlarında iki yaş grubu daha bizim açımızdan daha kötü, göreceli daha kötü seyrediyor gibi. Bir tanesi büyük çocuklar. Yani işte 14-15 yaşından büyük genç ergenler diyelim, 18'e kadar olanlara çocuk diyoruz ya, işte 15-18 arası ya da 14-15-16-17-18 yaşlar, bunlar riskli grup. Bir başka riskli grup da hakikaten yeni doğanlar. Çünkü yeni doğan bebekler her açıdan savunmaları daha zayıf olan bebeklerdir ve üstelik de pek çok hastalık yeni doğanda o hastalığa özgü klinik belirtilerini göstermeksizin bambaşka bir seyir de seyredebilir. Mesela menenjit olan yeni doğanlarda klasik menenjit bulgularını görmezsiniz. Ya da boğulmacısı olan yeni doğanlarda çok tipik olan o işte boğulmacı öksürüğü görmezsiniz. Şimdi COVID de öyle. COVID'de de aslında çok geniş bir yelpazede yeni doğanlarda hastalık belirtilerini görüyoruz. Tamamen asemptomatik, hiç belirti göstermeyen yeni doğanlar olmakla birlikte zatürresi olanlar oluyor, mide bağırsak enfeksiyonu olanlar oluyor, ensefaliti olanlar oluyor. Yani yeni doğan dönemi ya da erken süt çocukluğu dönemi de 6 aylıktan küçük bebeklerden bahsediyorum. Bunlar da hastalığın ağır seyrettiği, çocuklarda az olan ölümlerin görülebildiği dönemler. Onun için yeni doğanlara da azami dikkat etmek gerekiyor.
Haluk, çok teşekkürler bu verdiğin bilgiler için. Ama bir noktayı daha ilave edelim istersen. Yeni doğanların korunmasında gebeler ve gebelerin aşılanması. Batı ülkelerinde gebelerin aşılanması önerilmekte, uygulanmakta. Türkiye'de bu konuda ne aşamadayız? Bu konuda bir bilgi var mı acaba?
Var. Aslında dediğin gibi yurt dışındaki deneyimlerden de çok da bir yararlandı insanlar. Türkiye'de de gebelerin aşılanmasını özellikle istiyoruz. Başlardan sanki gebeler çok daha hafif geçiriyor gibi bir algı vardı ama sonradan Türkiye'de de oldu, dünyanın pek çok yerinde de oldu. Gebelerde COVID'in ağır seyredebildiğini, hatta ölümcül seyredebildiğini gördük. Onun için gebe olmak hakikaten COVID açısından kişiyi daha riskli hale getiriyor. Aşılanma açısından aslında gebelerin aşılanması genel olarak kabul ediyor. Yani aşılanmalı gebeler. Burada sadece ilk 3 ay için bir takım çekinceler var. Acaba yapsak mı, yapmasak mı, yaparsak çocuğa zarar mı veririz falan gibi. Ama bunlar yani böyle bir şey de aslında yok. Ama hadi gene güvenli tarafta kalıp söylemek gerekirse, ilk 3 ayda belki birazcık doktorunuzla konuşup ona göre bir yol çizin. Ama 3 aylıktan sonra gebelerin gönül rahatlığıyla aşılanmasını öneririz. Ki yani şeyi çok iyi bilmiyoruz. Gebeden aşılandıktan sonra ya da hastalığı geçirdikten sonra antikorlar çocuğa doğuma yakın geçiyor biraz. Bunu biliyoruz. Ne kadar koruyucu olup olmadığı konusunda çok böyle net veriler yok aslında. Ama muhtemelen birazcık koruyordur diye umuyoruz. Yani yeni doğan bebeğin korunması açısından da gebelerin aşılanması gerekiyor. Bu arada ben de yakında dede olacağım. Benim kızım da bugün ikincisini oldu. İkinci aşısını oldu. Bekliyoruz bakalım.
Yani bu söylediğin çok önemli. Çok teşekkür ederim. Hem kendi adımıza, Ayşegül'leri kendi adıma, hem de dinleyiciler adına. Çünkü özellikle bu aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütü olanlar ile konuşurken kendinden, yakınından, çocuğundan örnek vermek çok etkili. Sen de çok iyi biliyorsun. O nedenle böyle kızının durumundan bahsetmek, eşimden iyi dedelikler dileyim sana. Öyle derim yani. Peki, şimdi müsaade ederseniz Ayşegül, biraz erken diyeceksin belki ama çok kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra şu okullar konusuna geçelim. Eğer Ayşegül senin kendini ya da sosyal medyadan aldığın çocuklarla ilgili, COVID'le ilgili başka soru yoksa ama kısa bir müzik arası. Bu müzik arası ilginç bir müzik arası. Çünkü Haluk, bu sana bir sürpriz. Böyle Covid filan parçası değil, PCR şarkısı dinleteceğim sana. Bir koro söylüyor. Çok kalabalık bir müzisyen topluluğu ve PCR için bir PCR testi için bir parça hazırlamışlar. Kısa bir parça. Gelin önce bunu dinleyelim.
Hadi bakalım.
95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Haluk Çokuğraş ve müzik arasında PCR Sank isimli, böyle artık duygulardan, aşktan, sevgiden, doğadan değil, içinde nükleotit falan kelimelerin geçtiği bir teknik, tanı tekniği şarkısı dinletmiş olduk. Bu da işte 21. yüzyılın herhalde postmodern sanat kapsamı için değerlendirilmeli PCR şarkısı. Evet Ayşegül, söz sende.
Çok soru gelen bir konu var. Çocuklarda COVID-19 aşısı. En basitinden başlamak istiyorum. COVID-19 aşısı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı diyor. Sanıyorum her doktora bununla ilgili mesajlar gelmiştir. Elbette ki yaptırın dedik. Fakat şu anda Sağlık Bakanlığı kaç yaş üstünü açtı COVID-19 aşısında? Aslında kaç yaş üstü çocuklar COVID-19 aşısını güvenlikle olabilir? Ve kronik hastalıklı çocuklar, bu sosyal medyadan çok geliyor, COVID-19 aşısı yaştan bağımsız olarak olmalı mı?
Çok teşekkür ediyorum bu soru için özellikle. Yaklaşık işte bir herhalde 10 gün falan oldu. Türkiye'de de 15-18 yaş arası bütün çocuklara COVID-19 aşıları açıldı. Aynı zamanda eş zamanlı olarak 12-15 yaşında olan çocuklara da bunların kronik bir sağlık sorunu, daha doğrusu çocuklarda COVID açısından bir risk yaratabilecek kronik sağlık sorunu olan çocuklar için de açıldı. Gerçi bu süreç içerisinde biraz karışıklık yaşandı, hala da yaşanıyor. İşte bazı çocuklarda kronik bir sorun olmasına rağmen açılmayanlar var. Ya da tam tersi yaşı daha küçük olup da açılanlar var, ama zamanla bunlar oturacaktır diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak bizde gerçekten de yani çocuklara 15-18 yaşta açıldı. 12-15 yaş arası riskli çocuklara açıldı. Umuyorum çok kısa zaman içerisinde 12-15 yaş arasındaki bütün çocuklara açılacaktır diye düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm onlara da bir an önce açılmalı zaten. Burada şöyle bir şeyle karşılaştık çocuklara aşı açılmadan önce. Ya çocuklar işte zaten çok ağır geçirmiyor ki, niye işte aşı yapalım diyenler oldu. Bir. İkincisi özellikle şeyle işte BioNTech, Pfizer-BioNTech aşısıyla işte bazı büyük çocuklarda kalp kası iltihabı gözüktü. Yani normalden daha fazla gözüktü. Ve bu çocuklarda bu hastalığın aslında çok daha hafif geçtiğini aslında gördük. Yani çok ciddi bir şey olmadı. Yani şunu demek istiyorum. Miyokardit, kalp kası iltihabı çok da ciddiye alınacak bir şeymiş gibi aslında gözükmedi doğrusu. Bir saniye rica edeceğim. Dolayısıyla bu iki nedenden ötürü, yani olası miyokardit riski ve çocuklarda göreceli daha hafif geçmesi nedeniyle epey bir tartışmadan sonra bu aşamaya geldik. Çok kısa sürede, herhalde 12 yaşın tamamına yapılacak. Aslında çocuk aşılamaları konusunda dünyanın, yani gelişmiş ülkelerinde, Amerika'da, Kanada'da, İsrail'de, işte Avrupa ülkelerinin pek çoğunda aşı yapılıyor. Türkiye burada çok da gecikmiş gibi gözükmüyor. Keşke biraz daha önce, özellikle okullar başlamadan önce olsaydı. Ama gene de çok kötü bir yerde değiliz. Şimdi burada bize düşen şey hızla aşılanması. Aileler şunu soruyorlar, bu riskli gruplar yani nasıl belirleniyor, nedir diye. Doğrusu bunları bizim bir takım yan dal derneklerimiz var. Çocuk hastalıklarının altında çocuk kalp hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk romatoloji vesaire. Bütün bu yan dal derneklerine sorduk. Yani sizin açınızdan riskli olabilecek hastalıklar hangileridir diye. Onlardan aldığımız verilere göre riskli kişiler belirlendi. Örneğin alerjiden size örnek vermem gerekirse, işte alerjik bezde kronik bir hastalıktır, bela bir hastalıktır ama çocukta bir risk yaratmaz. Ama astım varsa astım COVID açısından bir risk yaratabilir. Dolayısıyla alerjik nezlelere aşı yapmamız, 12-15 yaş arasındakilere aşı yapmamıza gerek yok ama astımların olması lazım. Şimdi dünyanın pek çok yerinde, işte Amerika'da çok yakında, yani yapılan çalışmalara göre 9 aylığa kadar bile inmek düşünülüyor, planlanıyor. Yani 12 yaşından 9 yaşa, ondan sonra daha küçük yaşlara inilecek muhtemelen. Keza Çin'de 3 yaş ile 18-17 yaş arasındaki çocuklara yapıldığını biliyoruz. Tabii Çin'den gelen veriler böyle, yani çok net olmadığı için çok da fazla yorum yapamıyoruz. Çok gecikmeli geliyor. Oradaki aşılama nasıl gidiyor? Sonuçları nedir? Çok iyi doğrusu bilemiyoruz. Aynı şey büyüklerin aşılanması için de geçerli. Yani Çin'deki veriler çok böyle yayınlanmadığı için ya da geç yayınlandığı için bilgimiz hep geç oluyor. Onun için insanlar biraz böyle tereddütle bakıyor. Ama şunu söyleyebilirim çocuklar için. Her iki aşıda, yani gerek BioNTech gerek Sinovac, her ikisi de yapılabilir. Belki bir miyokard sorunu olan çocuklarda, kalp kası sorunu olan çocuklarda BioNTech herhalde tercih edilmemeli. O küçük de olsa bir risk kalp kası iltihabı riski olduğu için onlarda tercih edilmemeli diye söyleyebiliriz. Delta varyantı önemli bir sorun. Hangisi daha etkili? Sanki BioNTech biraz daha etkili gibi gözüküyor ama yeterli dozda yapıldığında Sinovac'ın da etkili olduğunu biliyoruz. Selim, o geçen gün değil mi?
Evet.
Boğaz'dan gelen yayın vardı. Bir tane geçenlerde Tayland'dan bir şey geldi. Etkisi biraz tabii düşüyor ama gene de bu bile oldukça yeterli. Yani şöyle düşünmemek lazım. Biz daha önce işte bu ispatları olduk, boşuna mı olduk falan değil. Yani o aşılar da etkili, koruyor gerçekten. Başka ne söyleyeyim? Hakikaten hem erişkinlerden hem çocuklar için geliyor. İşte ben alerjikim. Benim işte süt alerjim var. Benim işte penisilin alerjim var. Benim astımım var. Efendim işte böyle bir sürü alerjik sorunu olan insan var. Acaba ne yapayım? Aşı yaptırmayayım mı? Ya da hangisini yaptırayım? Şimdi kişinin alerjisinin olması, herhangi bir şeye alerjisinin olması ki bizim toplumumuzda aşağı yukarı %12-13 falan gibi, yani toplumun çok ciddi bir kesimi alerji. Bu böyle durumda olmak aşı olmaya engel bir şey değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Hangi durumlar aşı olmaya engeldir? O aşının içindeki bir maddeye karşı sizin bir alerjiniz varsa, işte polietilen glikol diye bir madde var mesela, o alerji yapan asıl madde o. Ya da o ilk aşıdan sonra bir anafilaksi geçirdiyseniz, yani anafilaksi dediğimiz çok ölümcül de olabilen, kişiyi şoka sokabilen, çok ağır, ne hekimlerin ne de hastaların başına gelmemesini dilediğim bir ağır bir tablo. Böyle bir şey yaşadıysanız bir daha o şeyle, o aşıyı elbette olmayın. Ama başka bir şeyle anafilaksiniz varsa, mesela sütle anafilaksi yaşadınız. Ya da sizin penisilin penisiline bağlı anafilaksi yaşamışlığınız var. Ya da başka bir şey, işte lateks alerjiniz var, ona bağlı anafilaksi geçirmişsiniz. Şimdi bu durumda aşı olmanıza engel değil ama bunu eğer böyle bir durumdaysanız bir kere bir, hastanelerde aşı olacaksınız. İki, bu durumunuzdan bahsedeceksiniz ki her türlü önlemin önceden alındığı koşullarda aşınız yapılsın. Üç, aşı olduktan sonra biz genellikle işte 15-20 dakika orada bekleyin diyoruz ama böyle kişilerde herhalde 2 saate kadar hastaneden ayrılmamasını söylüyoruz. Yani bu durumda bile aşı olunabilir. Öbür kronik, şimdi bir sürü insan soruyor. Benim tek böbreğim var, işte kronik böbrek hastalığım var, işte o var bu var. Tam da bunlar zaten aşı olmayı gerektiren durumlar zaten bunlar. O işte kronik, işte benim romatizma hastalığım var, şu var, bu var. Böyle durumlarda olmak zaten özellikle önerilen bir durum.
Dediğin gibi alerji, astım, KOAH gibi hastalıklar üzerine bir de COVID bindiği zaman daha kötü seyredebilir. Onun için bu kişiler, böyle sorun yaşayanlar, senin bahsettiğin o ender görülen olumsuzluklar dışında tereddüt etmeyip esas aşılanmaları gereken gruplar. Ayşegül, var mı başka soru? Ben okullar konusunu açmak için sabırsızlanıyorum açıkçası.
Okullar konusunda geçişi aşıyla yapalım mı Selim Hocam?
Ne yapalım?
Okullar konusunda geçişi aşıyla yapalım mı?
Hadi yapalım. Yap bakalım, nasıl yapacağız?
Okullarda eskiden aşılar yapılırdı. Covid-19 aşısında daha motive etmek için tabii ailede uygun görürse o çocuklara. Acaba okulda mobil olarak da aşılama yapılabilir mi okullar açıldıktan sonra diye düşünüyorum. Hiç randevu falan almaya gerek duyulmaksızın.
Dediğiniz çok doğru. Ben çocukken aşıdan çok korkan bir adamdım. O okulda ispirto kokusu olduğu zaman böyle feneğim şaşardı. Ama hakikaten de okul aşılaması bu ülkenin bir gerçeği idi. İşte 2 sene öncesine kadar. 2 senedir okullarda aşı yapılmıyor. Artık aile hekimlerinde aşı yapılıyor. Halbuki bizim ülkemiz bu tür dediğiniz şekilde aşılamaya çok alışkın bir ülke idi. Şimdi o kalktı. Şimdi geçen gün bunu kendi aramızda da bir şöyle konuştuk bilim kurulunda sohbet ederken, yani daha toplantıdan önce. Ya yani gene böyle bir şey olsa olur mu acaba falan, ama genel eğilim bu aşıların şeylerde yapılması. gene sağlık merkezlerinde yapılması gibi. Yani olabilecek bir takım yan etkileri daha çabuk şey etmek açısından, telafi etmek açısından ya da daha düzgün kayıt tutabilmek açısından böyle bir durum var. Ama dediğiniz şey tekrar da gündeme gelebilir diye ben kendi hesabımı düşünüyorum. Belki böyle bir şey de olabilir gerçekten. Çünkü yani önümüzde çok az bir zaman kaldı ve çocukları çok hızlı aşılamalıyız. Dolayısıyla bu bir zaman sonra gündeme gelebilir belki tekrar.
Evet, şimdi okulların açılması, kapatılması bu konu önemli. Okulların açılmasına karar verildi. Kısa bir süre sonra okullar açılacak. Çeşitli toplantılar yapılıyor. Bu toplantıların başlangıcında bir bölümü eğitimciler kesintiye uğrayan eğitimin ne tür olumsuzluklara neden olduğunu anlatıyorlar. Buna ait bir bilgi aktarmak istiyorum. Sizler muhakkak biliyorsunuzdur. Dünyada birçok ülke pandemi nedeniyle okulları kapattı. Ama bütün ülkeler sıralandığı zaman Türkiye en uzun süre okul kapatan 4. ülke. Kimin arkasındayız? Costa Rica, Kolombiya, Slovakya ve 4. Türkiye. En uzun okulu biz kapatmışız. Ve ilginçtir. Türk Tabipleri Birliği'nin sanıyorum 13 Ağustos'taki bir bildirgesi var. Burada da yer alan, evet, 13 Ağustos çağrısında okullar amasız, fakatsız açılmalı ve açık tutulmalı deniyor. Çok katılıyorum. Ve sözü Aluha bırakmadan önce son bir cümle daha söylememe lütfen izin verin. Çünkü bu konuyu ben okudukça daha fazla böyle duyarlı bir hale geldim. Okulların kapatılmasını savunmak, çocukların sağlığına değer vermekten değil, eğitime değer vermemekten kaynaklanan bir yaklaşımdır. Bu bir kaynak sorunu değildir, bu bir imkan sorunu değildir, bu bir tercihtir deniyor. Bu çok doğru. Şimdi okulların açık kalması pandeminin yayılmasına neden olur mu? Okulları kapatarak pandemi engellenebilir mi? Çocuklar bu yolla ne oranda korunabilir? AVM'ler, bankalar, işte her yer açıkken stadyumlar, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler, okulların kapatılmasının mantığı, rasyoneli nedir? Biraz bu konuları konuşalım istersen Haluk. Sözü sana bırakayım. Sorular oldukça.
Evet, tamam, çok teşekkürler. Gerçekten bu konuda herkes hemfikir. Okullar en son kapatılması gereken kurumlar. Bunda herkes hemfikir. Gerçekten 1,5 senedir çocuklar ciddi anlamda eğitimden uzak kaldılar. Çünkü o işte uzaktan eğitim denen garabet eğitim sistemi, aynen, garabet maalesef çok yani çok da iyi işlemedi. Neden işlemedi? Bir kere her iki çocuğun bir interneti yoktu ya da o evde işte birden fazla çocuk vardı ama bir tane bilgisayar vardı ya da hiç bilgisayar yoktu. İşte o kesintiler oluyordu ya da çocuk konsantre olamıyor, dikkati dağılıyor. Aynı şey üniversite öğrencileri, biz de öyle yaptık değil mi? Tıp fakültesinde öyle yaptık. Sonra ne kadar iyi öğrendiklerini acaba çocukların test etmek için baştan online sınav yapıyorduk. Herkes 95 alıyordu. İlk kez yüz yüze yaptığımızda hepsi çaktı. Yani demek ki başarılı olmamışız. Yani üniversite öğrencilerini bir tarafa bırakalım. Ya, bunun dışında okullar, özellikle de o ilk sınıflar 1, 2, 3, 4, 2 yani orada sadece bir şey öğrenildiği yerler değil. Yani orada çocuğun geleceğiyle ilgili bir yani onun kişiliği şekilleniyor ve orada işte rol model, işte o öğretmenler ya da ne bileyim işte başka birileri o çocuğu etkiliyor. Yani orada çocuk sadece bir şeyler öğrenmiyor. Onun resmen ruhu, kişiliği bir heykeltıraş gibi birileri tarafından yontuluyor. Şimdi bu eksik kalıyor. Yani bu her şeyden önce çok önemli. Şimdi öte taraftan baktığımızda hakikaten pek çok ülke, işte İngiltere ya da işte İskandinav ülkeleri olmak üzere bunlar yani kapatmadılar ya da uzun süre açık kaldı okulları. Zaman zaman olumsuzluklar yaşadılar, zaman zaman yaşamadılar. Ama hakikaten önceliğimiz, artık bundan sonraki önceliğimiz mümkün olduğu kadar okulları açık tutmaya çalışmak. Dediğiniz çok doğru. Yani o bir tek okulların kapatılması da zaten olmuyor. Etrafta bütün AVM'ler, bütün kafeler, bütün lokantalar, her taraf açıkken okulların kapatılması diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer bir şey kapatılacaksa, bir sıralama olacaksa okullar en son bundan nasibini alacaklardır diye bundan sonra düşünüyorum. Tabii okulları açık tuttuğumuz zaman bunun riskleri elbette var. Şimdi okulları açık tutmak için bir sürü önlemler alınıyor. İşte bunların bir kısmında işte bizler de katkı verdik. Yani kağıt üzerinde çok güzel duran önlemler, şahane. İşte sırada oturuyorsun. Şimdi Delta varyantı da var ya. Yanındaki senden 2 metre uzakta oturuyor. Bahçeye çıktığında çocuklar arasında 1 metre mesafe kalıyor. İşte 10 dakika bütün teneffüslerde 10 dakika her taraf havalanıyor falan filan. Yani böyle bir sürü şey var. Şimdi bunlar kağıt üzerinde güzel. Ama gerçek hayatta ne kadar uygulanabilir çok emin değil. Keza maske işi. Şimdi okula giden çocukların maske takmasını istiyoruz. Kaç yaşından sonra istiyoruz? Dünya Sağlık Örgütü bunu 5 yaşın üstü diye bildirdi. Ama CDC, bu işte Amerika'nın bu konudaki otoritesi, onlar 2 yaş dediler. Biz de kendi rehberimizi hazırlarken işte mümkünse 2 yaş, eğer mümkün değilse, çünkü bazı çocuklar bunu 2-3 yaşlarındaki çocuklar bunu maskeye doğru düzgün takamayabilirler ya da bir takım algısal, bilişsel sorunları nedeniyle sorun yaşayabilirler. Ha, o zaman bunlar hadi 2 ile 5 yaş arası sorun yaşayacaklar, onlar takmayabilir diye böyle yuvarlak bir açık kapı da bıraktım orada. Ama 2 yaşında ne bileyim çişini tutamayan adamın altında bezlen maske takabilmesini düşünmek biraz zor. Ya da bu çocukların işte teneffüste işte aman evladım koşturmayın birbirinizden uzak durun falan gibi şeyler riayet edebileceklerini ummak çok akıllıca değil. Burada öğretmenlere çok iş düşüyor tabii. Gerçekten yani öğretmenlere ve okul çalışanlarına çok iş düşüyor. Tabii okulların fiziksel kapasiteleri değişken. İşte İstanbul'daki bir takım özel okulların koşullarının çok iyi olabileceğini biliyoruz. Bu bizim önerdiğimiz kuralların ötesine geçip çok daha iyisini bile yapabileceklerini biliyoruz. Ama Anadolu'nun pek çok yerinde farklı koşullarda olan, işte okulun fiziksel koşullarının iyi olmadığı, çok kalabalık sınıfların olduğu yerlerde olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla bunları uygulamak hakikaten çok zor. Birkaç yani çok uzun uzun önlemler listelendi. Burada en önemlisi öğretmenlerin, bütün okul çalışanlarının, bütün servis çalışanlarının çocuk nakleden ve çocukların evdeki beraber yaşadıkları kişilerin, anne, baba, babanı, dedeniz, bunların aşılanması öncelikli bir şey. Yani gene geliyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz, aşıya geliyor. Aşılanması çok önemli bir şey. Aşılanmayacak olanlar için de bir takım işte yani zorlama bir takım önlemler, işte haftada 2 kere PCR testi yaptırmak falan gibi ne kadar yapılır bilmiyorum. Bir takım öneriler getirildi oraya. Şu hakikaten sevindirici bir şey. Geçen hafta açıklandı galiba. Türkiye'deki öğretmenlerin %80'i tek doz, %70'i 2 doz aşılanmıştı. Bu geçen haftanın verisi. Şimdi o sayı daha da artmıştır diye düşünüyorum. Yani sağlık çalışanlarından sonra galiba öğretmenler aşılanma konusunda en önde gelen şeyler, meslek grupları arasında. Tabii çok sayıda önlem söz konusu. Burada sınıfların havalandırılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz gerçekten. Mümkünse pencerelerin açık olması, şimdi pencereler açık olsun diyoruz. Burada bunu dedikten sonra çocukların pencereden düşmesini engelleyici bir takım işte oraya parmaklık yapılması falan diye altına ekliyorsunuz. Yani hep bunlar maliyet getiren şeyler. Okullarda işte mutlaka yedek maskelerin olması, maskeler ıslandıkça, kirlendikçe değiştirilmesi gibi bir takım şeyler söylüyoruz. Yani şunu altını bir kere daha çizmek gerekiyor. istediğimiz kadar aşı olalım, ne olursak olalım, bir kere hala maske takmak çok önemli. Ya da maske takmak ve kalabalıklardan uzak durmak çok önemli. Bunun altını birkaç kere çizmek gerekiyor. Biliyorsunuz Fauci geçenlerde bu yeni dalga aşısızların pandemisi olacaktır diye bir laf söyledi. Ve ona bir şey daha ekliyorum. Aşısızların ve maskesizlerin pandemisi olacak diye ekleyebilirim. Çünkü bir kere aşı tabii mutlaka yapılması lazım. Ama %100 koruyucu olmadığını biliyoruz. Aşı olanların doğru sayıda yeterli aşı olanların ölmediklerini, yoğun bakıma düşmediklerini, hastaneye genellikle yatmak zorunda kalmadıklarını, hastalığa yakalansa bile çok hafif geçirdiklerini biliyoruz. Ama bir şey daha var. Aşı hemen doğru dozlu aşılanmış olsak bile biz bu özellikle delta virüsü için söylüyorum. Bunu biz taşıyıp etrafa bulaştırma şansımız var. Onun için ve de aşı olduktan sonra belli bir süre geçmesi gerekir ki bağışıklanalım. Yani vücudumuzda o koruyucu bir takım maddeler yeterli düzeye geçsin. O zaman biz maske takmak zorundayız. Ben geçen gün işte sosyal medyada bir şey paylaştım. 3 doz aşı oldum ama maske 2 doz 2 tane maske takıyorum diye. Tabii bir sürü şeyler yazmışlar. Hakaret edenleri falan bırakın. Ya sen aptal mısın? Madem 3 tane o zaman maske takacaksan niye aşı oldun falan gibi. İşte bunun için aşı oldum. Yani olmalıyız ama kendimizi de korumalıyız. Yani ne zaman maskeleri çıkaracağız? Toplumun en az %80'inin doğru düzgün, yeterli dozda aşılandığından emin olduktan sonra maskeleri çıkarabileceğiz. Bunun zararını yakında biliyorsunuz İsrailler yaşadı. Aslında nüfus olarak küçük bir ülke ve çok tam oranını şimdi hatırlayamadım bir de ama çok ciddi oranda aşılanmışlardı BioNTech ve şeyle öbür mRNA aşısıyla, Moderna ile. Ama ondan sonra bir açıldılar. Belki Orta Doğu'da yaşamanın bir özelliği bu. Maskeler atıldı, kalabalık yerler falan. Şimdi orada da bir dördüncü dalga başladı ve üçüncü doz aşılamada başladı. Onun için yani pandemiyle mücadele sadece bir alanda yapılacak bir mücadele değil. Sadece okullarda yapılacak bir şey değil. Yani okulda bu kadar rigid önlemler aldıktan sonra sokağa çıktığınızda 10 kişiden 9'u maskesiz ya da maskesiz işte çenesinde kolunda geziyorsa işte kafeler yok restoranlar lebalep doluysa biz bu işten kurtulamayız kardeşim. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Çok katılıyorum Haluk dediklerine ve çok önemli bir mesajlar. Sağ ol. Bütün bu aşının önemine ve aşıyla beraber diğer önlemlerin terk edilmemesi gerektiğini, onların da nedenle önemli olduğunu altını çizdiğin için. Şu kalan dakikalarda eğer Ayşegül izin verirsen okullarla ilgili bir iki somut noktaya değinmekte yarar var. Birincisi Haluk eğer yanlış söylüyorsam lütfen düzelt ama senin teyidine ihtiyacım var. Diğer solunum virüsleri ve gripten farklı olarak bu hastalık çocuklar arasında ve çocukların erişkinlere, evlere bulaştırma olasılığı daha az. Burada risk okullarda demin senin belirttiğin muhakkak aşılanmaları gerekiyor dediğin öğretmenlerin, okul çalışanlarının, servis çalışanlarının aşılanması. Çünkü çocuklar onlara bulaştırmak ya da çocuklar kendi aralarında hastalığı yaymaktan çok büyüklerden virüsü alıyorlar. Bu bir risk. Ve diğer gripte olduğu gibi çocuklar kendi aralarında çok yaymıyorlar bildiğim kadarıyla. İkincisi bu havalandırma bütün o bildiğimiz klasik toplumdaki alınması gereken önlemler arasında okul ortamında havalandırma ve bunu 20 dakikada bir 5 dakika pencereyi ve kapıyı açarak havalandırmanın çok çok önemli olduğu. Yani bir takım mesela okullarda görüyorum ben, herhalde sizler de muhakkak biliyorsunuzdur. İşte okulların kapıların tokmaklarından tutun da astronot gibi giyinmiş insanlar biraz göstermelik bir şekilde dezenfekte ediliyor okullar. Göstermelik velilere. Bunun o kadar fazla etkisi falan yok. Siz bütün bunlara para harcayacağınıza daha ciddi bir şekilde havalandırma. Bu arada mesela şey çıkabilir. Ama çocuğun pencereyle kapı açıksa eğer cereyanda kalıp hastalanır mı? Yani biraz önce benim aklıma gelmeyen senin dediğin çocuk camdan aşağı düşer mi gibi. Ve bir de bir toplantıda örneğin penceresi olmayan okullar var yani. Bazı böyle sıkıntılar var. Ama bu havalandırma bir önemli. İkincisi personelin ve çocukların belirli yaştan sonra maskeyi düzenli takmaları. Ama örneğin Amerika yavaş yavaş bu delta nedeniyle 2 metrelik mesafeyi okul ortamında 1'e indirme eğilimi olanlar da var. Biliyorsunuzdur muhakkak. Yani en önemli şey el yıkamanın, dezenfeksiyonun önüne geçen şey havalandırma ve özellikle maske. Bu iki faktör bulaş olasılığını neredeyse %50'lerin üzerinde azaltıyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
Evet katılıyorum. Aslında onu ben atladım. Değinmeye için teşekkür ederim. Gerçekten çocukların kendi aralarındaki bulaşma çok fazla değil dediğin gibi ama aşağı yukarı 12 yaşından önce 12 yaşından sonra bulaştırıcılık açısından erişkinlere benziyorlar.
Onun için 12 mesela, yaşından sonra muhakkak maske takılsın. O tartışmasız.
Evet. Mesela geçen hafta bir hastam söyledi. İşte Büyükada'da orada Yahudi vatandaşlar çok yaşıyor biliyorsunuz. Onların ergenliğe geçişte bir böyle bir ritüelleri oluyor. Bar mitzvah mı öyle bir şey diyorlar. Tam da ismini yanlış söyleyebilirim. Orada öyle bir toplantı olmuş. 90 çocuk. Hepsi birden COVID. Tabii orada maskeler yok, bir şeyler yok, hiçbir şey yok. Ama dediğim çok doğru. Yani bu havalandırma işine özellikle çok önem vermek gerekiyor. Sadece dediğin gibi pencereler değil, kapıların da açık olması. Hatta o koridorlardaki pencerelerin açık olması gibi önlemlere çok dikkat etmek lazım. Onun dışında yani asıl korkulan şey, asıl bulaşma ev içinde oluyor. Evet. O ev içindeki bulaşma, çocuklar evden getirip orada başkalarına satıp başka çocuklar da bunu işte başka evlere dağıtır mı diye asıl problem var. Onun için ev hanesinin, ev halkının mutlaka aşılı olmasını sağlamak gerekiyor diye düşünüyoruz.
Haluk, bu havalandırmanın dışında bir de önemli nokta öğle aralarında, yani yemekte, kantinde ne olacak? İkincisi servisler. Evet. Bunlar da önemli herhalde. Geçen gün, doğru mu bilmiyorum, servislerde güvenlik kameraları ve emniyet kemeri varmış. Bit önlemleri kapsamında emniyet kemeri takılmaması ve güvenlik kameralarının kullanılmaması. Bunun ne alakası var bunu anlamadım. Doğru mu, bunu teyit etmek lazım ama.
Bunu ben de dün televizyonda duydum, çok da anlam veremedik ama yani servisler tabii çok önemli. İşte orada çocukların oturma düzenini ona göre ayarlamak, işte kalabalık olmayacak şekilde. Ama şimdi bunu biz söylüyoruz ama uçaklarda ne olacak mesela? Uçaklarda sayıyı azaltmak mümkün.
Bir kısıtlama yok bildiğim kadarıyla uçaklarda.
Yok. Ya da tabii bu şey çok önemli. O dediğin özellikle okullardaki yemek yeme, işte kantinler falan, o çok önemli. Onun için de epey bir madde hazırladık burada, şimdi söylemedim onları ama mümkün olduğu kadar işte maskenin çıkarılacağı durumlarda, yemek yeneceği yerlerde işte çocukların sırtına dönmesi gibi, yani bunun gibi bir sürü işte açık havada, mümkünse eğer açık havada yenmesi falan gibi, böyle bir sürü önlem var orada. Çok madde, hepsini aklımda şu anda tutamıyorum. Ama şey çok önemli, yani kantinler, yemek yenen yerler, yemekhaneler. Keza bunu daha genişletebilirsiniz. Üniversite öğrencilerinin yurtları, pansiyonlar falan, buralar çok ciddi sorun. Oralar için de bir takım önlemler geliştiriliyor biliyorum ben. Şimdi herhalde bugün yarın falan konuşulacak. YÖK'ün de aldığı bir takım önlemler var. Biraz tabii elimizi çabuk tutmamız lazım. Çünkü çok zaman kalmadı. Burada yani tekrar altını vurmak, çizmek gerekirse İki şey çok önemli. Hakikaten mümkün olduğu kadar çabuk aşılanmak, şu maskeleri çıkarmamak. Bu arada tabii bu aşı karşıtlarının inanılmaz saçma sapan propagandaları herkese çok vakit kaybettiriyor, kafasını bulandırıyor falan. Yani bunu her fırsatta tekrar tekrar herhalde altını çizmek gerekir ki, yani ben işte bu sene 40 yıllık hekim oldum. Yani son 10-12 seneye kadar ve işte yıllardır da enfeksiyon servisinde çalışıyorum. Ya günde 5-6 tane ben menajit yatırıyordum. Bizim Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinden kış aylarında günde 2-3 tane kızamıklı çocuk cenazesi çıkardı. Difteri çocuklar ölürdü. Çocuk felci iğrenç bir hastalıktır. Yani o gül gibi çocuklar felçli olarak taburcu edilir giderdi. Biz bunları artık görmüyoruz. Yani hiç görmüyoruz. Bizim asistanlar bile görmediler. Bilmiyorlar. Neden? İşte aşılar sayesinde. Yani bunu hala aşılara bu kadar çamur atmak, işte aşıyı öneren, aşı olunsun diye çalışan insanlara çamur atmak, yani inanılır gibi bir şey değil gerçekten. Yani bunun bir kısmını da doktorlar yapıyor. Yani hakikaten çok üzülüyorum. Çok üzücü bir şey. Ne diyeyim, herkese Allah akıl fikri versin yani.
Öyle, öyle doğru, çok doğru. Ayşegül, ben çok konuştum. Evet.
Olur mu hocam? Bir pratik soru soracağım. Bir veli çocuğunu okula gönderiyor. Maske vurgusunu çok yaptık. Ondan dolayı soruyorum. Nasıl bir maske seçmeli çocuğuna? Şimdi böyle oyuncaklı maskeler de çok var. Onları da çocuklar seviyor. Nasıl bir maske seçmeli? Bir de kaç tane yanına maske versin? Çocuk kaç derste bir değiştirmeli maskesini?
Çok güzel bir soru. Bir kere bu bez yıkanır maskeleri istemiyoruz. Yani onlar iyi değil. Cerrahi maskeleri kullanmak çocuklar için yeterli. Çocuğun yüzüne uygun olan maskelerin olması tabii küçük çocuklar için de böyle bir sorun var. Bir kere işte okullarda mutlaka yedek maske olması gerekiyor. Yani çocuk yanında taşımasa bile okullarda o maskenin başına bir şey geldiğinde, ki gelir, mutlaka gelir, onu değiştirebileceği yedek maskeler olması lazım. Ya bence her gün çocuğun çantasında taktığından başka bir iki maske daha olmasına yarar var. Çünkü o maske yere düşebilir, ıslanabilir, başına bir sürü şey gelebilir. Yani böyle bir kesin bir sayı yok ama bana sorarsanız, ben okula giden çocuğum olsa iki tane de yanına yedek maske koyarım her gün.
De o ıslanan ve kullanılmış maskelerin
atılması. Tabii. Onlar için okullarda hep şey, İşte özel bölümler olması gerekir vesaire.
Yani bu havalandırma olsun, maske olsun, hijyen olsun, işte kantinde ya da teneffüste yapılacak şeyler. Bütün bunlar basit gibi görünüyor ama bunlara uyulduğu zaman, bunlara dikkat edildiği zaman gerçekten okulların kapatılmasına hiç gerek yok. Çocukları bu basit önlemlerden korumak mümkün. Üstelik de eğitim bu pandeminin öne sürülerek okul kapatmayı gerektirmeyecek kadar da önemli bir konu. Başlangıçta bu bizim hani tıp alanına girmediği için çok vurgu yapmadık ama geçen sene o online eğitim denilen şeyin hakikaten sen de vurguladın. O eğitim falan değildi yani. Biz kendi kendimizi kandırdık toplum olarak. Yöneticisinden velisine kadar. Öğretim oldu mu soru işareti ama eğitim hiç olmadı. Bu önemli bir nokta ve bunun böyle devam etmemesi lazım. Çünkü bu çocukların sağlığı kadar önemli bir şey kaybediliyor. Bir de tabii veliler var. Ben ne olursa olsun çocuğumu riske atmam ve okula göndermemem. Maddelerden bir tanesi bazı ülkelerde okula devam mecburiyeti koyuyorlar. Yani pandemi koşullarının olmadığı kadar devam mecburiyeti altı çiziliyor bazı ülkelerde. Sen buna hakkın yok. Aynı ben kişisel bireysel hakkım, ben aşılatmıyorum kendimi gibi. Ben okulda çocuğumu göndermiyorum demek. Bu bir hak mı acaba? Bu bir bireysel hak mı? Bunu tabii daha çok tartışacağız herhalde. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
Evet, tabii bu da sakıncalı bir durum. Hakikaten çok fobi halinde kendini çok aşırı koruyan bir insan grubu da var gerçekten. Hiç kimseyle temas etmeyen, çocuğunu hiç asla dışarı çıkartmayan falan. Yani böyle bir şeyde var, bir insan grubu da var gerçekten. Bu da doğru değil. Yani çocuklarda bir de bu pandemi döneminde tabii obezite de çok arttı. Bunu da görüyoruz. Hareketsizlik çok arttı. Bir takım psikolojik sorunlar arttı. Yani çok ciddi endişe duyan, hayata başka türlü bakan, sorgulayan çocuklar oldu. Yani psikiyatristlere falan da, çocuk psikiyatristlerine de epey iş düşüyor gibi düşünüyorum ama dediğin çok doğru. Yani korku nedeniyle, pandemi korkusu nedeniyle çocuğu okula göndermemek de kabul edilebilecek bir şey gerçekten değil.
Son bir nokta unuttuğum, sonra sözü bitirmek için Ayşegül'e bırakacağım. Öğrenci ve velilerinden HES kodu takibi İstenebilir galiba. Bu da gündeme geldi mi Haluk, bilmiyorum.
Geldi. Böyle bu da konuşuldu. Bu da muhtemelen böyle bir şey de olacak. Burada bir de tabii her gün değil, baştan bir ailelerle sözleşme yapılacak. İşte çocuğumu hangi durumda, şu durumda okula göndermeyeceğimi, işte hemen bilgi vereceğimi taahhüt ediyorum falan diye böyle bir sözleşme de olacak. Burada zor olan şey şu Selim. Tabii bunu çok sık yaşayacağız okullar açıldıktan sonra. O sınıfta ya da o okula, o sınıfa gelen çocuğun ailesinde bir takım COVID'ler olacak. Şimdi öyle olduğu zaman uygulanabilecek izolasyon kuralları, kimi ne kadar temaslı sayıp onu izole edeceksin. Diyelim ki okulda işte bir kişi var, bir kişi de COVID-19 çıktı, çocuk çıkacak. Ne yapacaksınız? İşte onların yakın çevresini izole edeceksiniz. Ne kadar yakın? Falan böyle bir takım açık şeyler var. Bunlara da herhalde karar vermek lazım. Yoksa
sınıfta bir COVID'li öğrenci çıkarsa sınıf mı kapatılacak, okul mu? Öğretmenler odasına çıkarsa bütün okul mu kapatılacak?
Evet. Senaryolar üzerinden çalışılıyor hakikaten. Çok kolay bir şey. Yani pandemiyi hakikaten yönetmek çok zor bir iş. Yani işin sağlık boyutu var, ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Bir sürü şeyi var. Hakikaten çok zor bir şey.
Evet, yani Allah kolaylık versin. Okulların açılmasına da çok az bir süre kaldı. Evet. Önümüzdeki hafta bütün bunların netleşmesinde yarar var herhalde. Yani evet. Milli Eğitim Bakanı açıklayacak, tabii geçen gün öğrendim. Milli Eğitim Bakanı mecliste yemin etmediği için aldığı kararlar da geçerli değilmiş falan, böyle şeyler de var yani tabii. Karışıklıklar da var. Onlar da hallolur umarım. Önümüzdeki hafta çok önemli. Evet Ayşegül.
Evet, benim de soracağım soru benzerdi. Okulda, sınıfta bir COVID çıktığında öğrenciler ne olacak, öğretmenler ne olacak? Ama bunu herhalde biraz okullar açıldıktan sonra göreceğiz.
Yok, yine de şeylerimiz var. Yani öyle bir şey olduğu zaman işte çocuk izole edilecek, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilecek, işte ev halkında tarama yapılacak, o sınıfta tarama yapılacak falan. Bir takım silsile halinde önlemler var ama bazı şeyler de daha sonra ortaya çıkacak herhalde yaşadıkça.
Evet, yaşayıp göreceğiz ama gerçekten belirttiğin gibi çok ayrıntı var. Bu ayrıntıların her birinin üzerinde düşünülerek karara bağlanması, ama hepsinden önemlisi bunların uygulanması lazım. Kağıt üzerinde kalmaması lazım. Fiziksel koşullar, ekonomik koşullar elverdi. Ama sonuçta ne olursa olsun olabildiğince okulların açık tutulmasında yarar var. Ayşegül.
Son bir şey vardı ama vaktimiz kalmadı. Tabii biz hep COVID-19 konuşuyoruz ama okullar açılınca hep bir grip salgını da olur. Acaba bu yıl bunu görecek miyiz? Bir de geçen yıl grip aşılarında çok azdı grip aşısı. Veliler birbirleriyle kavga ettiler. Ben birkaçına şahit oldum. Grip aşısını kapabilmek için. Acaba bu yıl böyle bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Okullar açılacağı için daha da hassas olacaklar grip aşısı da yaptırmak için bazı veliler.
Abi vakit varsa 3-4 cümleyle buna cevap verin. Evet. Hakikaten biz geçen sene ya da pandeminin başlangıcından biri diğer solunum yolu hastalıklarını görmedik.
Çok yani
işte bir takım bronşitler, grip, influenza, başka virüslerle olan enfeksiyonlar, hatta astım ataklarını falan görmedik. Niye görmedik? Çünkü insanlar izole yaşadılar. Virüs enfeksiyonları yoktu. İşte maskeler takıldı vesaire. Öyle veya böyle görmedik. Şu sıra yaz aylarında başka virüslerle olan enfeksiyonlarda inanılmaz bir artış var.
Çok önemli. Çok önemli.
Önümüzdeki dönemde, yani aslında sonbaharda bütün bu virüs enfeksiyonlarının, COVID dışı virüs enfeksiyonu artmasını bekleriz. Ama maskeler de doğru düzgün takılırsa eğer, yine bunların sıklığında çok olmayacağını umuyoruz. Grip aşısı için de bilemiyorum. Umarım yeteri sayıda gelir. Geçen sene yaşanan olumsuzluklar bu sene yaşanmaz diye umuyorum. O da önemli çünkü.
Evet, umut fakirin ekmeği gibi konuştuk Haluk. Çok teşekkürler katıldığın için. Bizim gençliğimizde herhalde katılırsın. Beatles grubu vardı. Böyle efendi, aile çocuğu, düzgün insanlardı. Bir de alternatifi vardı. Rolling Stones biraz daha aykırı, isyankar, çılgın bir grup. Bateristi, davulcusu Charlie Watts'ı bu hafta içinde 80 yaşında yaşama veda etti. Şimdi Rolling Stones'tan bir parça Paint in Black'lan bitirelim programı. Tekrar tekrar teşekkürler bize vakit ayırdığın için Haluk. Farklı televizyon kanallarına bizi tercih ettin. Sağ ol. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi hafta sonları efendim. Rolling Stones.
Güzel hafta sonları.
Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.